36. ayrım.
19. bölüm. Mardinli çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ne zaman konuşsak sözü bu antik kente getirir, sanki dün olmuş bir şeyden bahseder gibi. Biliyor musun, Timur Anadolu'yu zapt ederken tek alamadığı yer Mardin Kalesi'dir, derdi. Ben de tebrik ederim, çok kahramanmışsınız, diye cevap verirdim, gülüşürdük. Bana bir gün İlyas-ı Habur isimli bir Mardinli'nin hikayesini anlatmıştı. İlyas'ın Roma'da bir restoranda çalışan akrabaları varmış. Onları ziyarete gitmiş. Akrabaları her gün çalışmaya gidince o da sokağa çıkıyor, Roma'da bilmediği yollarda dolaşıp duruyormuş. Bir gün yolu park gibi nefis bir yere düşmüş. Orada çiçekler, ağaçlar, göller arasında gezmeye başlayınca gözüne bir takım mezarlar çarpmış. Mezarlar birer mutluluk tablosu gibi mermer heykellerle, binbir renkli çiçeklerle süslüymüş. Ama mermerlerin üzerindeki yazıları görünce çok şaşırmış. Çünkü kiminin üstünde 21 gün, kiminin 34 gün, kiminin 17 gün yaşadıkları yazılıymış. O dili bilmese de mezar taşlarının üzerindeki rakamların bunu gösterdiğini anlamış. Mezarların boyları da bebek mezarı olamayacak kadar uzunmuş. Bu işe hayret etmiş. Bir anlam verememiş. İtalyancası olmadığı için parkın bekçisine de soramamış. Evde akrabalarını anlatmış. İzin gününde beraber o parka gidip bu işin sırrını çözmelerini rica etmiş. Bir tatil günü hep beraber gitmişler. Parkta bekçiyi bulmuşlar, ona mezarlarda yazılı günlerin sırrını sormuşlar. Bekçi, "Burası özel bir mezarlıktır," demiş. "Buraya gömülen insanlar mezar taşlarının üstüne gerçek yaşlarını değil, hayatta mutlu oldukları günleri yazarlar. Kimi 21 gün mutlu olmuş, kimi 37 gün. 52'yi geçen çıkmadı daha." Bekçiye teşekkür edip ayrılmışlar. İlyas bir süre sonra Mardin'e dönmüş. Uzun bir ömür sürmüş. Sonra bir gün hastalanmış. Ölüm döşeğinde oğullarını başına toplamış ve demiş ki, "Size bir vasiyetim var. Mezar taşıma aynen şöyle yazacaksınız. İlyas-ı Habur bitti. Anasından doğru kabre gitti." Mardinli arkadaşım, bugün görmemiş, hayatta bir gün bile mutlu olmamış adamcağızın hikayesini anlattığında hep beraber gülerdik. Frankfurt uçağında kendi kendime gülmemeye dikkat ederek bu hikayeyi düşünüyor, bir yandan da onu kendi hayatıma uyarlamaya çalışıyordum. Acaba ben mezar taşıma kaç gün yaşadığımı yazdırırdım? Hayatımda mutlu günlerim olmuştu elbette, ama mesele sadece mutluluk değildi. Önemli olan yaşadığını, hayatın bir anlamı, bir değeri olduğunu hissetmekti. Elinde çiçekler tutan, beyaz gelinlik giymiş bir kızın mutluluğu gibi bir şey değildi bu. Daha derin bir varoluş sorunuydu. Dünyaya gelmiş olmamın bir anlamı var mı? Bu yaşlı gezegene ya da üstünde yaşayan insanlara küçücük bir katkım oluyor mu? Gibi tuhaf soruların cevabıydı. Bu açıdan bakınca profesörle geçirdiğim günleri mezar taşıma yazdırabilirdim. Acı çekmeme rağmen bir değerim olduğunu hissettirmişti bana. Ve bunu sadece karşımda şapkasını çıkararak yapmamıştı. Frankfurt'a kadar bu düşüncelerle ve yapmayı planladıklarımla oyalandım. Önümde daha anlamlı günler olacaktı galiba. Havaalanı inanılmaz bir telaş içindeydi. Büyük bir hızla akan yoğun trafikli otoyolların kesişme noktası gibi bir izlenim yaratıyordu. Yer değiştirenler, gelenler, gidenler, her dakika gerçekleşen onlarca işlem, anonslar, akan yazılar ve böylesine bir hareketliliğin içinde her biri kendi hikayesini yaşayan birbirinden habersiz insanlar. Onlara bakarken öğrencilik yıllarımda görüştüğüm tiyatroyla ilgilenen bir arkadaşımın sözünü hatırladım. Her insan kendi hayatının başrolünde oynuyor. Havaalanındaki kitapçıdan Bad Arolsen ve o bölgeyi tanıtan bir kitapçı aldım. Erich Auerbach'ın kitaplarının bulunup bulunmadığını sordum ama bırakın İngilizcesini, Almancası bile yoktu. Bu tip yerlerde sadece yolcunun vakit geçireceği, seyahat sonunda da otelde bırakacağı çerez kitaplar satılıyordu. Tren istasyonunu buldum. Önce Kassel'e, oradan da aktarma yaparak Bad Arolsen'e giderken soğuk ovaları, donmuş nehirleri, kapalı gökyüzünü, her yerinden düzen fışkıran Almanya'yı ve 60 sene önce yaşanmış olanları düşündüm. Evet, coğrafya bir kaderdi ama tarih de kaderdi. O dönemlerde yaşamış olanlar yanlış zamanda şu korkunç 20. yüzyılda dünyaya gelmenin acılarını çekmişlerdi. Aynı yüzyılın son 10 yıllarında doğanlarsa refahın, güvenliğin, özgürlüğün keyfini sürüyorlardı. Biraz uyukladım galiba. Sonra Bad Arolsen'in resimlerine baktım ve tarihine göz attım. Bu kadar güzel bir şehir beklemiyordum doğrusu. Barok stilde yapıları, ağaçları, parkları ve şatosuyla harika görünüyordu. Özellikle Grand Avenue, iki kenarına dizilmiş 880 meşe ağacıyla müthiş bir yerdi. Ama bütün resimler bahar ve yaz aylarında çekilmişti. Oysa şehre vardığımda trenden gördüğüm tarlalar gibi her yer herhalde kar altında olacaktı. Roma İmparatoru Augustus zamanında 1131'de buraya adı Aroldesen olan bir rahibeler manastırı kurulmuş. 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Valdepiemont prensleri burada oturmuş. 1929'a kadar da bağımsız Valdek devletinin başkenti olmuş. Böyle bir devlet mi vardı? Yazdığına göre demek ki varmış. İşte cahilliğimin bir örneği daha. Bunlar iyiydi, hoştu ama beni asıl ilgilendiren 1946 yılında İTS'nin burada kurulmuş olmasıydı. Kızıl Haç ve Alman devleti tarafından yönetiliyordu. Bad Arolsen'in küçük istasyonuna indiğimde akşam oluyordu. Hava çok ama çok soğuktu. O gün bir şey yapamazdım. İstasyonun önünde bekleyen beyaz Mercedes taksilerden birine bindim ve buz tutmuş yollardan otele gittim. Sokak lambalarının altındaki kaldırımlarda karlar parlıyordu. Işığın özelliğine göre mavimsi veya sarımsı görünüyorlardı. Fena değildi. Bu mevsimde tenhaydı. En iyi tarafı da ücretsiz internet hizmeti vermesiydi. Küçük odama yerleştikten sonra aşağı inip otelin lokantasında bölgenin özelliği olduğunu söyledikleri bir alabalık tava yedim. Beck's birası içtim, sonra odama çıkıp e-postalarıma baktım. Tek önemli şey Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen cevaptı. Bakanlığımızda bu konuda bir belge bulunmamaktadır. Bunu tahmin ediyordum zaten. İngiltere gibi bir ülkenin Imperial War Museum'u bile Struma'da ölen yüzlerce kurbanı yok saydığına göre Türkiye'den bu konuda resmi belge istemek saflıktı. Ama şansımı denemek istemiştim. Sabah çok erken kalkıp onca uçak ve tren yolculuğu yaptığım için yorulmuştum. Ilık bir duştan sonra kendimi tertemiz çarşafların mis gibi koktuğu yatağa attım. Saat 7'ye kadar deliksiz uyudum. Hem de ilaçsız. Sabah otelden zinde bir şekilde çıktım. Taksi beni International Tracing Service binasının önünde bıraktığı zaman heyecandan ağzımın kuruduğunu hissediyordum. Bir çeşit dijital mezarlıktı burası. Milyonlarca savaş kurbanının anıları, bilgileri, resimleri bu binadaydı. Ortalık çok sessizdi. Bahçe kapısındaki beton fenerliğin üstünde İTS yazıyordu. Bahçeyi geçip binaya girdim. Müracaata gidip o saygılı sessizliği bozmamaya çalışarak dün başvuru formumu göndermiş olduğumu söyledim. Orta yaşta topluca bir Alman kibar bir biçimde kimliğimi istedi. Yeşil devlet pasaportumu verdim. Orada İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığımda görülüyordu. Önündeki bilgisayardan başvuru formumu buldu, pasaportumun fotokopisini çekti. O sırada nedense Yahudi bilim adamları üniversitemize gelmişti dedim. Gereksiz bir sözdü bu ama adam gülümsedi. Biliyorum dedi. Kurallarımızı okudunuz mu? Okudum dedim. Peki dedi. Kaydınız tamam. Lütfen beni takip edin. Koridorlardan yine sessizce yürürken heyecanım giderek artıyordu. Sanki bir mezarlığın içine giriyorduk. Dosyalar ve belgelerle dolu kilometrelerce raf göreceğimi sanıyordum. Ama bunun yerine görevli beni boş bir salona götürdü. Daha doğrusu boş değil de masalar, sandalyeler ve bilgisayarlar olan bir salona. Pencereye yakın bir masada koyu renk giysili biri erkek biri kız iki çocuk oturuyordu. İTS'de çocuk görmek çok tuhaf bir şeydi. Ama bu çocukların görünüşünde de daha da garip bir şeyler vardı. Hem çocuk gibi görünüyorlardı hem de yaşlı gibi. Adam beni orta bırakıp ayrıldı. Bir süre ne yapacağımı bilemedim. Erkek çocuk Almanca bir şey söyledi. Sesi oldukça kalın bir erkek sesiydi. Anlamadığımı belirttim. Bunun üzerine İngilizce, "Oturun, şimdi sizinle ilgilenirler," diye fısıldadı. Konuşurken onun ve yanındaki kadının cüce olduklarını anladım. Başları masanın üstüne zor yetişiyordu. Gülümseyerek teşekkür ettim. Biraz sonra salona uzun boylu, kumral, zayıf bir hanım girdi. Elimi sıktı. Kendisini Angelica Traub olarak tanıttı. Sonra hangi konuyu araştırmak istediğimi sorarak beni bilgisayarlardan birine götürdü. Demek ki bütün arşiv burada yüklüydü ve aradığım ismi girmek gerekiyordu. Herbert Skurla, bu bir kurban adı mı? Dedi. Hayır dedim. Hitler'in bir temsilcisi ama onun evrakları arasında yer alan bazı kurbanları arıyorum. 30'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'ne giden profesörleri, Profesör Maximilian Wagner beni özellikle ilgilendiriyor. Bu da bir Yahudi adı değil. Değil ama o kurban. Bütün bunları yazdı, aramalar yaptı. Skurla adı girilince binlerce evrak belirdi ekranda. Çoğunda çift başlı kartal damgası vardı. Angelica Trop aramayı daralta daralta İstanbul Üniversitesi'ne kadar getirdi. Bir süre sonra Skurla'nın profesörler hakkında yazdığı ve Hitler'e sunduğu ünlü rapor ekranda belirdi. Heyecan içinde ekrana bakıyordum. Sanki H.G. Wells'in zaman makinesine binmiştik. Birkaç tıklamayla tarih ellerimizin altında canlanıyordu. Ama esas heyecan Maximilian Wagner adını girince ortaya çıktı. Evet, evet, evet, Skurla'nın Bayan Matilda Arditi'den aldığı evraklar buradaydı. Angelica bu dosyaları getirmek üzere çıktı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Birkaç kere parmaklarımı kütürdettim. Sağ elimin küçük parmağındaki tırnak kıymanı kopardım. Bu arada iki cüce bana anlayışla ve sempatiyle bakıyorlardı. Bir süre sonra Angelica Trop dosyalarla salona girdi. Hepsini bana en yakın masanın üzerine bıraktı ve gitti. Ben de dosyaların olduğu masaya oturdum. Önce Max'ın evrakını önüme çektim. Dosyanın kapağını bir lahti aralar gibi hafifçe açtım. Eski kağıtlara özgü bir koku yükseldi. Almanca yazılar, notlar arasında birden resimler karşıma çıktı. Max'ın gençliği ve yanında esmer, çok güzel bir kadın. Evet, Nadia. Nadia'yı ilk kez görüyordum. Objektife doğrudan doğruya, büyük bir açıklık ve dürüstlükle bakmıştı. Elmacık kemikleri çıkıktı. Kaşları yukarı doğru kavisliydi. Yeşil gözleri insanı derinden etkiliyordu. Dudaklarının yüzüne verdiği ifade sonsuz bir dürüstlük yansıtıyordu. Tek başına çekilmiş resimleri de vardı. Bütün bunlar 1942 yılında Nasip Sokağı'ndan alınmıştı. İnanamıyordu insan. Cücelerin yanına gittim. Bunlardan çıktı alabilir miyim diye sordum. Adam elbette dedi. Yalnız bu salondan dışarıya bir şey çıkarmak yasaktır. Görevlilere söylersiniz yardımcı olurlar. Siz de kurban yakını mısınız diye sordum. Fısıltıyla konuştuğumuz için rahat değildik. Bu sefer kadın yanıt verdi. Evet, buraya içecek sokmak da yasak ama dışarıda bir kafeterya var. İsterseniz orada bir şey içelim, konuşalım. Memnun olurum dedim. Çıktıları alayım, sonra gidelim. Tekrar dosyalarıma döndüm. Resimleri bulmanın heyecanından göz atmayı unuttuğum diğer belgelere baktım. Ve birden gördüm. İçimden yükselen çığlığı zorlukla bastırdım. Elimle ağzımı kapattığımı fark ettim. Buradaydı işte, elimdeydi. Sararmış bir nota kağıdına hala solmamış olan çini mürekkeple yazılmıştı. Ve üstünde şunlar yazıyordu. Serenat für Nadia, Maximilian Wagner. Gözlerimi yumdum. İçimden evrenin bütün tanrılarına, bütün ilahi güçlere teşekkür ettim. Gözümden yaşlar süzüldü. İki cüce heyecanımı anlayışlı gözlerle seyrediyordu. Keşke nota bilseydim diye düşündüm. Keşke okul yıllarımda nota okumayı öğrenseydim. O zaman bu sararmış kağıttaki kayıp melodiyi duyabilirdim. Dışarı çıkıp müracaata görevli adama fotokopi çekmek, çıktı almak istediğimi söyledim. Salonda bekleyin dedi. Biraz sonra Frau Trapp geldi. Fotokopisini almak istediğim notayı ve resimleri gösterdim. Bütün evrakı alıp gitti ve 5 dakika sonra elinde kağıtlarla geldi. Ücretini kasaya yatırırsınız diyerek bana bir fiş uzattı. Teşekkür ettim. Özür dilerim ama bir konu daha var dedim. Yüzüme baktı. Mavi alay, bu nedir diye sordu. Hitler Sovyetleri işgal ederken Kırım Türklerinden bir alay ona katılmış. Gelişmeler onlar açısından olumsuz olunca birlikte geri çekilmişler. Kuzey İtalya'da ve Avusturya'da kamplarda kalmışlar. Sonra İngilizler Kırım Türklerini Sovyetlere teslim etme kararı alınca bir kısmı intihar etmiş, bir kısmı da Sovyet askerleri tarafından kurşuna dizilmiş. İlk defa duyuyorum dedi. Özel bir kişiyi mi arıyorsunuz? Evet, anneannemi. Adı Ayşe. Ama o zaman soyadı olmadığı için nasıl arayacağımı bilemiyorum. Yardımcı olurum dedi. Ama daha önce halletmeniz gereken bir konu var. Nedir? Başvuru formuna eklemeler yapmanız gerekiyor. Niçin? Biraz önceki konuyla araştırmacı kimliğiyle ilgileniyordunuz. Şimdi ise kurban ailesindensiniz. Bunu formda belirtmeniz gerekir. Bir şey söylemedim ama içimden bu formaliteyi çok gereksiz buldum. Ne fark ederdi ki? Alman disiplini işte diye düşündüm. Çocukluğumuzda bize bu disiplini örnek gösterirlerdi hep. Hatta yağmur yağarken bile çimleri sulama işini aksatmayan görevli gibi gerçek dışı ve abartılı örnekler konuşulurdu. Babam sık sık disiplinli yaşamanın özgürlüğü azaltan değil, çoğaltan bir şey olduğunu söylerdi. Disiplinin hayatı düzenleyen, serbest zamanı artıran, başkalarına engel olmadan serbestçe yaşamanın yolunu açan bir şey olduğunu anlatırdı. Kuşkusuz, doğruluk payı çok olan görüşlerdi bunlar. İTS görevlileri eğer titizlik göstermeseler bu arşiv katiyen böyle zengin ve kullanışlı hale gelmezdi. Tekrar müracaata gittim. Konuyu anlatıp başvuru formuma gerekli eklemeyi yaptırdım. Bütün bunlar olurken fotokopilerin içinde olduğu zarfı Musa'nın 10 emri koruduğu gibi koruyordum. Salona döndüm. İki cüce kalktılar, çok kibar bir biçimde elimi sıkıp kendilerini tanıttılar. Ancak bilime geliyorlardı. Rumenlermiş. İlk başta nedense karı koca olduklarını tahmin etmiştim. Ama kardeşmişler. Ben de kendimi tanıttım. İstanbul'dan geldiğimi duyunca çok sevindiler. Birlikte kafeteryaya gittik. Mr. Ovitz ne içeceğimi sordu ve gidip kendisi almak için ısrar etti. Biz kız kardeşiyle ahşap bir masaya oturduk. Ovitz aldığı kahve ve kekleri iki tepsi halinde taşıyıp getirdi. Kesinlikle yardım kabul etmedi. Tepsi ellerinde o kadar büyük duruyordu ki düşüreceğinden korktum. Ama öyle bir şey olmadı. Bu minik adamın gün görmüş, olgun nezaketinde içe dokunan bir şeyler vardı. Sanki insan bir cüceden centilmen davranışı bekleyemezmiş gibi. Oysa kibarlığın boyla posla ne ilgisi vardı? Kahvelerimizi içerken onlara benim araştırmamın da Romanya ile ilgisi olduğunu, Struma'da ölen Nadia'nın resimlerini bulduğum için ne kadar sevindiğimi anlattım. Struma'yı biliyorlardı elbette. Onlar da ataları hakkında bir kitap yazmakta olduklarını, bu yüzden haftalardır buraya gelip gittiklerini anlattılar. Ailelerinin de kurbanlar arasında olup olmadığını sorduğumda, evet öyle denebilir dedi adam. Ama kurban denilince kamplarda öldürülmüş oldukları düşünülür. Oysa bizim dedelerimiz Auschwitz kampına girip de sağ kurtulabilen tek aile oldu. Sonra ailenin akıllara durgunluk verici hikayesini anlattı. Ailelerinde hem cüceler hem de normal boylular vardı. Romanya işgal edilince 7 cüce ve 2 normal kardeş Auschwitz kampına götürülmüş. Burada çırılçıplak soyulup diğer mahkumlarla birlikte duş zannettikleri gaz odalarına sokulmuşlar. Gaz verilmeye başlanmış. Ama ölüm meleği adıyla tanınan Doktor Mengele işlemi durdurtmuş. Cüceleri son anda kurtarmış. Biraz gaz soludukları için kusturup süt içirmişler. Ovitz bu korkunç hikayeyi anlatırken gaz odasında kalanların yaşadığı dehşetli anları düşündüm. Önce duş, sonra verilen gazla paniğe kapılma, çıplak bedenlerle ölüm korkusu içinde birbirlerine sarılan aileler, gazın durması ve içeri giren Nazilerin çıplak cüceleri dışarı çıkarması, sonra kapıların kilitlenip tekrar gaz verilmeye başlanması. Doktor Mengele, ırsi hastalıklar üzerine yaptığı araştırmalarda denek olarak kullanmış onları. Ayrı bir bölüme yerleştirmiş. Her gün kan ve kemik iliği örnekleri almış. Radyasyona tabi tutmuş. Kulaklarına sıcak ve soğuk sular akıtmış. Gözlerini kimyasal damlalarla kör etmiş. Kızların rahmine kimyasal sıvılar doldurmuş. Bir gün onları çırılçıplak soyup meslektaşlarına göstermiş. Başka bir sefer de şarkı söyletip komiklikler yaptırarak filme aldırmış. Ve eğlenmesi için Hitler'e izletmiş. Kızıl Ordu kampı zapt ettiği zaman cüceler kurtulmuş. Küçük adam bunları normal bir tonla anlatıyordu. Ama benim bütün kaslarım çekiliyor, her yerime ağrılar giriyordu. Ne biçim bir hikayeydi bu böyle? İnsanoğlu bunları yapabilecek kadar korkunç bir yaratıksa yaşamanın ne anlamı vardı? Serseme dönmüştüm. Kim bilir bu koca binadaki her kağıt parçası böyle ne dramlar barındırıyordu. Salona tekrar gittiğimizde Angelika Trop, mavi alayla ilgili belgeler bulduğunu ama bunların Almanca ve Rusça olduğunu söyledi. Resim yok mu dedim. Avusturya'daki kampta mültecilerin toplu olarak çekilmiş bir resimlerinin olduğunu söyledi. O resmin ve Almanca, Rusça belgelerin de çıktısını aldım. Sonra cüce kardeşlere veda edip ITS binasından dışarı çıktım. Bir gün içinde o kadar çok heyecan yaşamıştım ki kafam iyice ağırlaşmıştı. Doğru otele gittim. Resepsiyondan bir büyüteç ödünç alıp odama çıktım. Avusturya Drau kampındaki topluluğu büyüteçle taradım. Her yüze tek tek baktım. Acaba anneannemi ve ailesini görebilir miyim diye epey uğraştım. Ama o zavallı, perişan kalabalık arasında bir şey bulamadım. Ertesi gün yine aynı şekilde trenle ve uçakla geri döndüm. Yol boyunca Nadia'nın resimlerine ve bir şey anlamadığım serenat notasına bakıp durdum. Resmin ve notaların üzerinde ellerimi gezdirdim. Sanki parmaklarımla insan ruhlarına dokunuyordum. Burada izninizle kronolojik sırayı bozup ileride elime geçecek bir kitaptan yaptığım alıntıyı kopyalamak istiyorum. Çünkü olay sıralamasına uymasa da anlam olarak buraya uygun gideceğini hissediyorum. Auerbach kitaplarından birinde gözüme onun bir denemesi çarptı. Pascal üzerine yazılmış bu denemenin adı Kötünün Zaferi'ydi. Auerbach'ın Pascal'dan alıntıladığı giriş bölümü beni çok etkiledi ve son günlerde çeşitli örneklerini öğrendiğim devlet zulmüne bir açıklama getirdi. Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur. En güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir. Adaleti olmayan güçse zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur. Çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güçse töhmet altında kalır. Demek ki adaletle gücü bir araya getirmek gerek. Bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanınsa adil olması gerekir. Adalet tartışmaya açıktır. Güçse ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik. Çünkü güç adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık. Auerbach uzun incelemesinin sonunda devleti ve iktidarı önemseyen düşünürlerden bahsediyor ve şöyle diyordu. Bu düşünürler devleti devlet uğruna talep ediyor veya Machiavelli gibi canlı dinamiği karşısında sevinç duyuyor ya da en azından Hobbes gibi iyi kurulmuş olduğunda o zamanda ve mekanda yaşamakta olan insanlara sağlayabileceği yararlara enerjik bir ilgi gösteriyordu. Bütün bunlar Pascal için bir anlam taşımıyordu. Onun gözünde devletin dinamik bir iç hayatı yoktur. Eğer olsaydı bunun kadim, kötücül nitelikte olacağını düşünürdü. En iyi devletin hangisi olacağıyla ilgilenmez. Çünkü hepsi aynı derecede berbattır. Alıntıya burada son verip hikayeme kaldığım yerden devam ederken doğru söze ne denir diye düşünüyorum. Evet, bütün devletler kötüdür. Aslında devlet denen örgüt kötülüğün sürdürülmesi için vardır. Yaşasın Pascal. Uçak inişe geçmeden önce kahverengi cüzdanımı çıkarıp baktım. Plastik kaplı gözden artık dört kadın bakıyordu bana. Maya, Ayşe, Marie ve Nadia.